Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Allah korkusu ile ilgili hadis-i şeriflere devam ediyoruz programımızda. Bu programda 409. hadis Riyas-ı Salihin'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'den naklediliyor. O şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte o gün yer haberlerini söyler. Yevme izin tuhaddisu ahbaraha. Zilzal suresi 4. ayetini okudu. Sonra yerin haberlerinin ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Enteresan bir şey bu hakikaten. Yeryüzü konuşur. Bizim cansız zannettiğimiz, toprak, taş zannettiğimiz yeryüzü diyor. Kıyamet günü konuşur. Haberlerini o gün orada sayar döker. Efendimiz diyor ki bu ayet-i kerimeyi bir düşünün bakalım. Yeryüzünün haberleri nedir? Ne haberler var yeryüzünde? Yani Cenab-ı Hak her şeyi bildiği halde, hiçbir şahide ihtiyacı olmadığı halde pek çok şahitler koymuş. Yeryüzü şahit, kendi organlarımız şahit, derimiz şahit, hafızamız bize şahit, melekler şahit, insanlar şahit, taş, toprak, ağaç şahit. Yani her şey bize şahitlik ediyor. Zaman şahit, mekan şahit. Hiçbir kaçacak yerimiz yok. Cenab-ı Hak her tarafımıza kameralar doldurmuş. Cenab-ı Hakk'a teslim olup ona samimiyetle itaat ederek yaşamaktan başka huzur yolumuz yok kıymetli dinleyenler. En huzurlu, en rahat yol bu. Bunun dışındakiler hep stresli, sıkıntılı, insanın psikolojisini rahatsız eden, insanı, şahsiyetini ikiye bölen bir hayat tarzı olur. Efendimiz soruyor, yeryüzünün haberleri nedir biliyor musunuz? Sahabe-i kiram, Allah ve Resulü daha iyi bilir ya Resulullah diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun haberleri her erkek ve kadının yeryüzünde neler yaptığına şahitlik ederek sen şu günde şöyle yapmıştın demesidir. İşte yerin haberleri budur buyurdu. İnsan şahitlerden kurtulmak için gizli yerlere saklanıyor, gizli işler yapmaya çalışıyor. Bir yere saklandın, gizli bir iş yaptın. Hiç kimse görmedi ama bir mekandan dışarı çıkamadın, mutlaka bir mekandasın. O mekan yer, yani yeryüzünün bir parçası. Senin hakkında şahitlik yapacaksa o zaman kaçacak bir yerin yok. Tirmizi'de geçen bu hadis-i şerifin açıklaması ise şöyle. Peygamber Efendimiz birçok hadislerinde Kur'an-ı Kerim'in anlam bakımından kapalı olan veya anlaşılması kolay olmayan ayetlerini açıklamış. Böylece bizlere yol göstermiş, sünnet ve hadislerin Kur'an'ın doğru anlaşılmasındaki önemini de ortaya koymuştur. Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiri Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla bizim için de onun hadisleri, sözleri, sünneti Kur'an'ın en mühim tefsiri. Bazı alimlere göre yeryüzünün kimlerin neler yaptığını haber vermesi mecazi anlamdadır. Yani Allah yeryüzünde öyle haller meydana çıkarır ki onlar dil ile anlatmanın yerine geçerler. Hatta buna ne oluyor diyenler ortaya çıkan hallere bakıp onun ne için zelzeleye tutulduğunu ve ne için ölüleri dışarı attığını anlarlar. Fakat bu nevi hadisleri göz önüne alanlar Allah'ın kıyamet gününde yeryüzünü gerçekten konuşturacağını, bunun Allah için güç bir şey olmadığını söylemişlerdir. Yani bir sözün bir hakiki manası vardır, bir mecazi manası olabilir. Hakiki manasını anlamak mümkünse öncelikle hakiki manası anlaşılır. Hakiki manasını anlamaya imkan yoksa mecaza gidilir. Mesela Allah Teala o gün gelir diyor, değil mi? Ayet-i kerimede. Hakiki manasıdır Allah'ın gökler içerisinde hareket etmesi, gökün içine sığması, semanın içine sığması gibi bir hakiki mana anlaşmak lazım. Peki bu manayı anlamak mümkün müdür? Değildir. Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Hareketten münezzehtir. kendi yarattığı semalardan daha küçük olup da onun içine sığacak değildir. O zaman bu ayetleri mecazen anlarız. Ama burada öyle bir durum var mı? Yani yeryüzü konuşacak diyor Cenab-ı Hak. Haberlerini verecek. Bu hakiki manası. Yeryüzünün konuşması, haberi. Bu imkansız mı? Değil. Yani şu anda konuştuğumuz dilimiz, ses tellerimiz nedir? Etten oluşuyor. Etimiz neden geliyor? Topraktan geliyor. Toprağın bir parçası. Şu anda konuşan zaten yeryüzü, adeta yeryüzü konuşuyor yani. Değil mi? Topraktan bitkiler oluyor. Bitkilerden etler oluyor. Etten veya bitkilerden bizim vücudumuz, bizim etlerimiz oluşuyor. Ses tellerimiz oluşuyor. Dilimiz oluşuyor. Yani biz konuşabiliyorsak yeryüzünde konuşması gayet normal. Cenab-ı Hak istediği anda onu konuşturur. Başka ayet-i kerimede var zaten. İnsanın eli ayağı da konuşur diyor. Dili konuştuğu gibi. İnsan şaşırır. Niye konuşuyorsunuz? Nasıl konuşuyorsunuz? Onlar der ki entakanallahüllezî entaka külle şey. Her şeyi konuşturan Allah biz de konuşturdu. Demek ki eli ayağı konuşturduğu gibi yeryüzünde Allah Teala konuşturabilir. Ama bizim gibi konuşturur. Ama başka türlü konuşturur bir şekilde. Şahit olacak şekilde. Oradaki insanları susturacak şekilde. Oradaki mücrimlerin aleyhine şahitlik olacak şekilde konuşturur. Gerek ayetin gerekse onun açıklaması mahiyetinde olan hadislerin bize öğrettiği gerçek, Kur'an ve sünnetin bizi sakındırdığı şeyleri işlemekten uzak durmamız gerektiğidir. Bizim anlamamız gereken bu. Allah'ın emirlerine uymaya titizlikle dikkat edelim. Çünkü kaçacak yerimiz yok. Çünkü yaptığımız hiçbir hareket Allah'ın bilgisi dışında değildir. Bunlar artı şahitler zaten. Cenab-ı Hakk'ın şahitliği var zaten. Kefe binefskel yevme aleyke hasibe. İnsanın kendi şahitliği de var. Birisi öyle diyor, hikmetli bir zat. Kimse görmediği halde niçin diyor, yani istediğin gibi davranmıyorsun. Ben varım ya diyor. Ben görüyorum. Ben kendi kendimi görüyorum. Kendi kendimi gördüğüm halde yanlış yaparsam kendime saygım olmaz. Kendi şahsiyetimde bir eksiklik olur diye. İnsan kendi kendisinde şahidi. Kendi kendine saygılı olması, kendisinden korkması, kendisini sevmesi gereken bir varlık. Zaten diğer yeryüzünün şahitliği de bunun, meleklerin şahitliği de bunlara artı ilave bir şahitlik. Her işlediğimiz işin ve yaptığımız hareketin hesabını Allah'a vereceğimiz kesindir. Allah yarattıklarından dilediğini de buna şahit getirmeye muktedirdir. O günde hiç kimsenin hiçbir şeyi inkar etmesi mümkün değildir. Hadisten öğrendiklerimiz 1. Peygamberimizin sünneti ve hadisleri Kur'an-ı Kerim'i açıklayıcı niteliğiyle de önem arz eder. Peygamberimizin sözleri bizim için çok önemlidir. Başlı başına. Bir de bunların Kur'an-ı Kerim'i tefsir etme yönü vardır. Burada gördüğümüz gibi burada bir ayeti Peygamberimiz tefsir ediyor. O açıdan da ayrı bir öneme sahiptir. 2. İyi ve güzel davranışları yapmaya, kötü ve çirkin hareketlerden kaçınmaya özen göstermemiz gerekir. 3. Allah'ın gücü ve kudretine bir sınır tayin edilemez. O dilerse cansızları da konuşturur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Sur sahibi boruyu ağzına koymuş, ne zaman üflemekle emrolunursa hemen üfleyeceği anın iznini bekleyip durmakta iken ben nasıl sevinebilirim? Sur sahibi, yani İsrafil aleyhisselam, sur diye bir aletten bahsediyor. Sur, boru, yani öttürülen, ses çıkan bir boru. İşte boynuzdan yapılan mesela diyelim. Borular eskiden olurmuş, şimdi farklı şekilde yapılıyor. Borazan denilen, yüksek ses çıkaran bir şey. Bunun sur ismi veriliyor. İnsanların bildiği borazanlar basit şeyler ama burada bahsedilen sur nasıl muazzam bir şeyse artık, bu sur öttürülünde buna üfleyince İsrafil aleyhisselam bir yüksek bir ses çıkacak ve bütün her şey sarsılacak, toz haline gelecek, kıyamet kopacak. Yıldızlar, gökler, bütün kainatı bozacak bir kuvvette bir ses. illa sayhaten vahideten. Efendimiz öyle buyurmuş. Sur sahibi boruyu ağzına koymuş, emir bekliyor. Ne zaman üflemekle emrolunursa hemen üfleyeceği anı beklerken. Üfle dendiği anda bir anda bir sayha ve kıyamet kopacak. Bu durumdayken ben nasıl sevinebilirim? Her an tetikte. Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ağır geldi. Ashabı korktu, eyvah dediler. Her an sur üflenebilir. Her an kıyamet kopabilir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasbunallahu ve ni'mel vekil deyiniz buyurdu. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Allah'a güven. Rabbimiz var, sahibimiz var, sahipsiz değiliz. Mevlamız var, mevlasız değiliz. Kafirler, inkarcılar, ateistler, deistler gibi mevlasız, sahipsiz değiliz elhamdülillah. Sahibimiz var. Biz aciziz, onun her şeye gücü yeter. Bizi var eden o, yok eden o, bizi bu tür sıkıntılardan korur, kollar. Allah'a güvenimiz tamdır. Dolayısıyla kıyamet hemen kopabilir diye, Cenab-ı Hakk'ın azabı çok şiddetli diye devamlı titremeye, korkmaya da gerek yok. Yani itidali bir korkuyla korkarız. Bu korku bizi Allah'a ibadete yönlendirecek, günahlardan koruyacak seviyede olur. Yoksa bütün hayatımızı tatil edecek, iptal edecek, bizi hayattan koparacak seviyede olmaz. Hasbunallah ve ni'mel vekil deriz. Allah'a sığındık deriz. Rahatlarız. Açıklamalar. Hadisimizde sur sahibi diye ifade edilen dört büyük melekten biri olan İsrafil aleyhisselamdır. Sura üflemek suretiyle kıyamet gününü haber verecektir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde sura üfürülme anından ve ondan sonra meydana gelecek hallerden bahsedilir. Bilgileri veriyor Cenab-ı Hak önceden. Birinci defa sura üflenir, göklerde ve yerde olanlar düşüp bayılırlar yahut ölürler. Ancak Allah'ın dilediği kalır. Belki sadece İsrafil aleyhisselam kalır. Sonra ona bir daha üflenir, birden onlar ayağa kalkarlar ve ne olacağına bakarlar. Yani bütün kıyametin kopması da bir surla oluyor. Sonra bir müddet sonra, artık ne kadar bir müddet Allah biliyor, İnsanların tekrar diriltilip hesabın başlaması yine sur ile oluyor. Bu ayette anılmayan bir üçüncü üfleme safhası vardır ki o zaman mahşer kurulur ve hesap başlar. Peygamber Efendimiz meleğin her an bu görevinin başında olduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın emrini beklediğini bildiriyor. Yani sura üç defa mı üflenir, iki defa mı üflenir? Alimlerimiz ihtilaf etmişler. Hatta dört defa olacağını söyleyen de olmuş. Ayetlerden hareketle ihtilaflı bir konu. Yani iki defa diyenler, bir defa sura üflenir, kıyamet kopar. Herkes ölür, yok olur. Bir defa üflenir, yeniden dirilirler ve hesap başlar diyor. Bir kısım bir defa üflenir, herkes düşer, ölür. Ama daha kainat yok olmaz. Sonra tekrar üflenir, yerler gökler birbirine girer. Yıldızlar dökülür, güneş, ay dürülür. Kıyamet kopar. Tekrar üflenir, insanlar dirilirler. Bir surla da toplanır, hesap başlar. Ya dördüncüyü ekleyenler de onu ekliyor. İki defa oldu kesin ama üç ve dört ihtimalle. Allahu alem. Bu durumda sevinebilmenin, dünyada gamsız ve kedersiz yaşamanın, zevk ve safaya dalmanın mümkün olmadığını ifade ediyor Efendimiz. Böyle bir durumla karşı karşıyayken zevke safaya dalmak biraz zor. Peygamberimiz kıyametin dehşetini ve şerler üzerine kopacağını biliyordu. Dehşetli bir şey olacak, şerli insanlar üzerine kopacak. Fakat o ashabın ve ümmetinin dikkatli, uyanık ve her an kıyamete hazırlıklı olmasını istiyordu. Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bu haber sebebiyle endişe ve korkuya kapıldılar. Onların bu endişe ve korkuları kıyamet gününün dehşetini bilmelerinden ve kendilerini Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermeye tam hazırlıklı bulamayışlarından kaynaklanıyordu. Hadisin başka bir rivayetine göre sahabe bu durumda ne yapacaklarını Peygamber Efendimiz'e sordular. Peki ne yapalım ya Resulullah? Efendimiz hasbunallahu ve ni'mel vekil deyiniz buyurdu. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Böylece Peygamberimiz sıkıntı ve bunalım anlarında nasıl dua edeceğimiz de ashabına ve biz ümmetine öğretmiş oldu. Başka sıkıntılarda da Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyeceğiz. Efendimiz yine şöyle buyurmuş. Hasbunallahu ve ni'mel vekil duasını yapan ilk kişi İbrahim Aleyhisselam'dır. Dehşet bir şey. En zor an insanoğlunun yaşadığı belki en zor an dünyada. Büyük bir ateşe canlı canlı atılmak. Atılırken ne diyor? Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyor ve o ateşten kurtuluyor. Bir mucize gerçekleşiyor. Onun ateşe atıldığında yapmış olduğu son dua, Rabbim bana yeter, o ne güzel vekildir. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil demişti. Hasbi demek tekil, ben. Ben Allah'a, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Hasbunallah ise çoğul, biz. Allah bize yeter. Dolayısıyla ikisi de mümkün. Hasbiyallah da denebilir, hasbunallah da denebilir. Bu anlamdaki bu dua olmuş. Hazreti İbrahim'in son sözü ve ateşten kurtulmuştu. O büyük ateşi serin ve selamet hale getiren dua demek ki Hasbunallahu ve ni'mel vekil duası. Peygamber Efendimiz de düşmanlarınız size karşı ordu toplamışlar denildiğinde Ahzab, Hendek Savaşı'nda Yahudiler bütün civar Arap kabilelerini Müslümanların üzerine toplayıp yığmışlardı. Kimisine mal teklif ederek, kimisine para teklif ederek, kimisini aldatarak bütün civar düşmanları Müslümanların başına yığmışlardı. Aynı şeyi bugün de düşünebiliriz. Yani Hendek Savaşı'nda, Ahzab Savaşı'nda nasıl Hayber Yahudileri, civardaki bütün Mekkeliler ve onun yanındaki diğer Arap kabilelerini Medine üzerine yığmışlarsa bugün de aynı şekilde Yahudi el altından, arkadan, önden, sağdan, soldan koşturarak, kimisine para vererek, kimisini korkutarak, kimisine vaatlerde bulunarak bütün düşmanları Müslümanlar üzerine toplamaya devam ediyor. Bu konuda Müslümanlar da uyanık olup onlar da birlik olmalı, toplu halde bulunmalı. Peygamberimize düşmanlarınız size karşı ordu toplamışlar denildiğinde Efendimiz de aynı şeyi söylemişti. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği şöyle ifade eder. Onlar ki halk kendilerine düşmanlarınız size karşı ordu toplamışlar. Onlardan korkun. Tabii düşman bunu ayarlıyor. Bir taraftan ordu topluyor, bir taraftan da psikolojik savaş yapıyor. Ajan göndererek bizi diyor abartılı bir şekilde anlat ve ya bunlardan korkun, sakın bundan karşına çıkmayın diye korkut onları diye. Onun için geliyorlar, diyorlar ki düşmanlarımız acayip ordu topladı. Ebu Süfyan öyle bir ordu topladı ki onlardan korkun, sakın karşına çıkmayın falan diye Müslümanlar arasında böyle korku salıyor. Bazı Müslümanları etkilemiş. Efendimiz diyor ki hiç kimse gelmezse ben tek başıma çıkarım düşmana karşı diye cesaretini ortaya koyunca peşinden sahabe-i kiram yürüyor. Böyle deyince bu söz onların imanlarını artırdı. Dediler ki tamam, Cenab-ı Hak bize vaat bahsetmişti zaten düşmanlarınız üzerinize gelecek diye. Cenab-ı Hak'ın vaadi gerçekmiş demek. İmanlar daha da artar ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dediler. Ali İmran suresi 173. ayet-i kerime. Gelmesi kesin olan ve önlenmesi mümkün olmayan korkulacak şeylerin en dehşet vericisi kıyamet günü hakkında da Allah'a bu dua ile yalvarmamız peygamberimizin bizlere tavsiyesidir. Dünya sıkıntılarına karşı, düşmana karşı Hasbiyallahu ni'mel vekil, Hasbunallahu ni'mel vekil diyorsak önlenmesi mümkün olmayan, kaçmak imkanı olmayan kıyamet için de aynı şeyi söylememiz gerekiyor. Çünkü kıyametin vakti ve saati Cenab-ı Hakk'ın bilgisi, gücü ve kudretinde olup onu öne veya sona almak insanların elinde değildir. Burada kullara düşen vazife önce Allah'ın rızasını kazanacakları iyi ve güzel ameller, salih ameller yapmak, sonra da Allah'a yalvarmak, dua etmek ve haklarında hayırlı olanı dilemekten ibarettir. Kulluğumuza devam. Hasbunallahu ve ni'mel vekil zikrine devam. Hadisten öğrendiklerimiz, bir kıyametin kopması sur ile bildirilecektir. Sur üfürülecek melek İsrafil olup, sura üfürecek melek İsrafil aleyhisselam olup, dört büyük melekten birisidir. 2. Kıyamet günü dehşetli bir gündür. 3. Kıyamete hazırlıklı olmak gerekir. Bu hazırlık iyi ve güzel ameller işlemek, kötülüklerden uzak durmak, böylece Allah'ın rızasını kazanmakla mümkün olur. 4. Zorluk, güçlük, sıkıntı ve korku zamanlarında Allah'a dua etmek peygamberlerin yoludur. Hatta daha güzeli, rahat zamanda da Allah'a ibadet etmek, dua etmek, zorlukta da buna devam etmek. Efendimiz ne buyuruyor? Sıkıntı zamanında, zorluk zamanında, başı dara düştüğü zaman duasının kabul olmasını isteyen, rahat vakitlerinde de Allah'a dua etsin. Değil mi? Mantıken de öyle. Rahat vaktimiz vaktinde de bu kulumuz bize dua ederdi Cenab-ı Hak. Yani rahat vaktinde de dua ederdi. Bizi zikrederdi, tesbih ederdi. Şimdi sıkışmış yine dua ediyor. Onun duası daha çabuk makbul olur. Ama rahat vaktinde ihtiyacı yokken Allah'ı unutan, başı dara düştüğünde hatırlayan, ona iyi gözle bakılmaz. İnsanlar bile ona iyi gözle bakılmaz. Yani işin düştüğünde beni arıyorsun derler, değil mi? İşin düşmediği zaman hiç aklına gelmiyoruz. İşin düştüğü zaman bizi arıyorsun diye insanlar da serzenişte bulunurlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a her zaman dua etmek, tesbih etmek, zikretmek, başımız dara düşünce biraz daha gönülden, daha biraz daha yalvararak, yakarak, daha çok tazarru ederek dua etmek, böyle olursa duamız o zaman daha çok makbul olur kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.